Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta sizlerle Yasin Suresinin 71 ila 73. ayetleri arasında inşallah işlemeye çalışacağız. Bu ayet-i kerimeler Yasin Suresinin artık son sayfasında geçmekte. Bundan önceki haftada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun getirdiği vahye, şiir veya şair denilemeyeceği, şairlik vasfının peygamberlik vasfından daha aşağı bir vasıf olduğunu, peygamberlik olarak Allah'ın ona verdiği vazifenin bütün diğer beşeri vasıflardan, sıfatlardan üstün olduğunu öğrenmiştik. Bunun dışında Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in öz itibariyle bir zikir, hatırlatma, öğüt, vasiyet, vaaz, nasihat olduğunu bildirmiş. Ama bu öğüdün ancak diri olanlara fayda vereceğini açıkça ifade buyurmuştu. O halde Kur'an-ı Kerim'in insan olan muhatapları içinde bütün insanlık ikiye ayrılır. Bir diri olanlar, bir de ölü olanlar. Diri olan Kur'an'ın ruhuna, Kur'an'ın mesajına kulağını tıkamayan, gönlünün duvarlarını kapatmayan, aklı selim ile, vicdan ile, fıtratıyla Kur'an-ı Kerim'e bakabilen, bu mahiyette de Allah'ı, peygamberi, kitabı, ahiret gününü aklı selim ile anlayabilen insanlar. Bunlar diridirler. Bunlar ruhen hayat emareleri görülen varlıklardır. Bir de içindeki insanı öldürmüş, içindeki düşünen aklı, hisseden kalbi, vicdanı bitirmiş, sıfırlamış kimseler vardır ki Kur'an bunlara hay, canlı demez. Bunlar adeta yürüyen cenazeler gibidir. Bunlar adeta aklı sökülmüş, aklını hiçbir şekilde kullanmayan, kalbi bulunmayan, taştan daha taş, daha vicdansız, hatta hayvandan da aşağı varlıklardır. Bunların insan suretinde olduğuna aldanmamalı, insan gibi konuşması, insan gibi görünmesi, insan gibi bir takım duygularını, düşüncelerini ifade etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Zira onu insan yapan bütün vasıflar kendi içinden adeta kendi elleriyle sökülüp atılmıştır. Bu tür insanlara, yani artık insanlığı kalmamış, akletmeyen, duymayan, düşünmeyen, hakkı söylemeyen bu tür insanlara Kur'an mesajı, Allah'ın vahyi, Peygamber Efendimizin nasihatleri, öğütleri kâr etmez. Onlar bu hakikatin sesini işitseler de duyamazlar. Gözlerine ilişse de gerçekler göremezler. Dilleri aslında çok yakinen gördükleri bu hakikati ifade etmeye yetmez, dilleri dönmez. Onlar kör gibi, sağır gibi, dilsiz gibi bütün hakikatlere gönül gözlerini, gönül kulaklarını tıkamışlardır. İnkar et derler, iman etmeyeceklerdir hiçbir zaman. Böyle olduğu halde Allah onların bu vasıflarını, bu özelliklerini yakinen çok iyi bildiği halde onlara hidayeti ulaştırması, onlara Kur'an-ı Kerim'i indirmesi, onlara peygamber göndermesi hakikate aşina kılması, hakikati onların göreceği, duyacağı şekilde ulaştırması onların her türlü mazeretini bitirmek içindir. Zira ahirette cehennemle cezalandırılırken bu insanlar, biz duysaydık iman ederdik, bize bildirmiş olsaydın biz belki iman edecektik. Sen bize bildirmedin, sen bize haber göndermedin, peygamber göndermedin, kitap indirmedin demesinler diye Rabbimiz onlara diğer insanlarla birlikte bulunma, yaşama imkanı verdiği gibi, yine o insanlara hidayete davet eden elçiler gönderdiği gibi bunlara da göndermiştir. Aynı yağmur gökyüzünün her yerinde, yeryüzüne aynı şekilde yağarken, bazıları o yağmurun altında ıslanmış, yeşermiş, hayat bulmuş, hayat vermiş, bazıları bir taş gibi üzerinde o yağmuru tutmuş, bazıları dik bir kaya gibi ne tutmuş ne de insanların istifade edeceği bir şekilde veya başka varlıkların üzerinde o rahmet yağmurunun bir damla bile kalmasına müsaade etmemiştir. O halde Kur'an'ın çağrısı, Kur'an'ın öğütleri öncelikle hay olan, canlı olan insanlara yöneliktir. Kur'an'ı duyup, dinleyip, anlayıp gereği gibi düşünmeyen, gereği gibi yaşamayan insanda canlılık vasfı da o nispette yoktur demektir. O nispette o insan ölüme yaklaşmış, parça parça ölmeye başlamış demektir. O halde Allah'ın daveti, o halde Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hadisleri insanın canlılığını test eden, onun yaşayıp yaşamadığını gösteren, aklını kullanıp kullanmadığını, vicdanını çalıştırıp çalıştırmadığını, kısaca insan olup olmadığını test eden en canlı test araçlarıdır, imtihan araçlarıdır. Eğer bir Kur'an ayeti insanın gönlünü aydınlatıyorsa, ufkunu açıyorsa, yüreğine inşirah veriyorsa, genişletiyorsa, o insan canlı demektir. Yok, eğer bir ayet, bir hadis insanın kalbini karartıyor, kasvet dolmasına sebep oluyorsa içine, o zaman o insan yavaş yavaş hidayetten dalalete kayıyor demektir. Rabbim muhafaza buyursun. Biz bugün işlemeyi düşündüğümüz ayet-i kerimelere dönersek, Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Evelem yarav enna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun. Ve zellelna ha lehum feminha rakubuhum ve minha ye'kulun. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِ وَمَشَارِبِ اَفَلَا يَشْكُرُونَ Görmezler mi ki bizzat ellerimizin yaptıklarından onlar için nice hayvanlar yarattık. Kendileri de bu hayvanlara kolayca sahip olmakta ve onları diledikleri gibi kullanabilmektedirler. Biz bunları emirlerine boyun eğdirdik. Bir kısmına binerler, bir kısmından da yerler. Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Daha önceki ayetlerde Yasin suresinde Rabbimiz insana verdiği nimetlerin bir kısmını hatırlatmış. Ayı, gökteki yıldızları, güneşi, bunların her birinin bir yörünge içinde yürüyüp gittiğini, yüzüp aktığını, insanı denizde taşıyan gemileri, insanın etrafında olan diğer tabiat varlıklarını parça parça, adeta bir işaret ışığı gibi Rabbimiz hatırlatmış ve her birini, dünyanın hepsinin insana verildiğini, insana musahhar kılındığını haber vermişti. Adeta Rabbimiz, ey insan, ben dünyadaki canlı cansız bütün varlıkları sana verdim, sana adadım, sana hizmetçi kıldım, seni de kendime kul olmak için yarattım buyurmaktadır. Ne acı bir hakikattir ki, insan kendisi için yaratılan, kendisine hizmet etmek üzere verilen bu varlıklara hizmetçi, kul, köle olmaktadır. Taşları yontarak, heykeller yaparak onlara tapmakta, ağaçlardan oyduğu putlara saygı göstermekte yahut bu ayette geçen hayvanlar cinsinden bir takım hayvanlara kutsiyet atfedip, mesela ineğe saygı göstermekte, onda uluhiyet olduğu vehmine kapılmaktadır. Bugün maalesef milyonla, milyarla insan bu tür batıl inançların uğrunda hayatını heder etmektedir. Şüphesiz hayvanların, çeşit çeşit hayvanların üstün bir takım özellikleri vardır. Allah kimisine uzun bir boy vermiş, kimisine güçlü bir beden ihsan etmiş, kimisine adeta radar gibi karanlıkta gidebilme kabiliyeti ihsan etmiş. Velhasıl bütün hayvanlarda değişik değişik üstünlükler, farklılıklar izhar etmiştir. Yine hayvanların etlerinden, derisinden, sütünden, kısacası birçok vasfından, onun maddi gücünden, bedeni gücünden istifade ettirmek suretiyle insandan aslında çok daha güçlü, farklı yönleriyle insandan daha ileride olan bir takım varlıklar bile insanın buyruğuna, emrine, hizmetine sunulmuştur. O halde insanın durup düşünmesi, bu kendinden cüsse olarak daha büyük olan fiziki özellik itibariyle zaman zaman kendine aziyetini hissettiren bu hayvanlara karşı ve bunları yaratan Allah'a karşı tefekkürle bakması, ibret alması gerekmektedir. Zaman zaman kurban bayramlarında bakarım. Küçücük bir çocuk kendinden neredeyse 10 kat büyük bir büyükbaş hayvanı boynuna asılmış bir iple bir yerden bir yere sürüklemekte. Yine 8-10 yaşlarında bir çocuk 20 tane, 30 tane, 50 tane, 100 tane koyunu çoban vasfıyla bir yerden bir yere sevk etmekte. Bu manada Allah insana verdiği o güçle, otoriteyle, akılla, idrakle hayvanların üstüne çıkma, onlara hükmetme, idare etme kabiliyeti ihsan etmiştir. Bu da Allah'ın yeryüzüne yerleştirdiği sünnetullah dediğimiz kurallarından, kaidelerinden bir tanesidir. İnsan gerek tek olarak, gerekse bir araya gelip toplu bir akıl oluşturmak suretiyle, tarihi tecrübe birikimiyle dünyadaki pek çok fevkalade hadiseye, kendi gücünü, boyunu aşan pek çok büyük varlığa, canlı cansız varlığa hükmedebilir. İşte daha önce geçtiği üzere denizlerin üstünde binlerce tonluk metal yığınını hareket ettirebilir, dünyanın bir ucundan diğer ucuna gönderebilir. Yine yüzlerce tonluk büyük hayvanları sevk eder, idare eder, yönetir, istifade eder, onların her türlü üstün vasıflarından kendine bir kazanç temin edebilir. Fakat bütün bunlar aslında insanın sadece üstünlüğünden kaynaklanmamakta, insana bu üstünlüğü veren diğer hayvanlara, diğer cansızlara da itaat etme, boyun eğme fıtratını nasip eden bir yaratıcıya götürmelidir insanı. Yani kısacası her şey Allah'ın varlığını gösteren bir ayettir, bir işarettir. Hayvanlar da böyledir, bitkiler de böyledir, diğer canlı cansız bütün varlıklar da böyledir. Yeter ki insan onlardan bir şeyler görecek, öğrenecek, hakikati bulacak bir anlayışta, bir olgunlukta olsun. Kainatta gökteki yıldızlardan sudaki balıklara, suyun bizzat kendisinden hayvanlara, bitkilere, bütün varlıklara, hatta insanın kendi iç dünyasında yaşadığı, bedeninde, psikolojisinde yaşadığı her halde Allah'ın bir işareti, bir ayeti vardır. Allah'a giden bir yol vardır. İnsan hangi şey olsun ki üzerinde yoğunlaşmasın, düşünmesin, oradan Allah'a giden bir yol bulamasın. Zerreden küreye her şey Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini ve sanatını haykırmaktadır. Rabbimiz bize de gören bir göz, akleden bir akıl, düşünen, hisseden bir gönül nasip etsin. Bizi sahip olduğu vasıfları gereği gibi kullanan canlı insanlardan eylesin. Böylece bu varlıklardan onların yaratıcısına ulaşan bahtiyar kimselerden, bahtiyar kullarından eylesin. Sahip olduğu nimetleri, sahip olduğu üstün vasıfları Allah'a isyanda, Allah'ı inkarda kullanan o zavallı insanlardan ve onların her türlü fitnesinden, vesvesesinden, tuzağından bizleri muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta sizinle bir hadis-i şerifi daha işleyelim. Geçtiğimiz haftalarda işlediğimiz gibi bu hadis-i şerif de aslında benzer bir mana, benzer bir mahiyet taşıyor. Fakat bu sefer hadis-i şerifi rivayet eden, nakleden, ulaştıran Ebu Hureyre Hazretleri. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Küllü Süleyme minen nasi aleyhi sadaka. Külle yevmin tatlu fihi şems ta'dilu beynel ithneyn sadaka ve tu'inur raculu fi dabbe fetahmiluhu aleyha ev terfau lehu aleyha meta'ahu sadaka vel kelimetü tayyibe sadaka ve bi kulli hatvetin temşiha ila salati sadaka ve tumitul eza anit tariki sadaka. Müttefekun aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanların her bir ekleme için her gün bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen yahut yükünü bineğine yüklemen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen de sadakadır. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, ayrıca Ebu Davud'da yer almaktadır. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerifte daha önce de sık sık söylediğimiz gibi, vücudumuzda 360 küsür bulunan eklemin her birinin ayrı ayrı her gün sadaka vazifesi hakkı vardır. Fakat bu sadaka günümüzde Türkçemizde geçtiği üzere sadece cebinden para çıkartıp 3-5 kuruş vermek değildir. İnsanın hayır olarak, iyilik olarak yapabileceği her şey başlı başına bir sadaka imkanıdır. Bir insanın başka bir insanın bineğine binerken ona yardım etmesi, elindeki yükü taşımasına yardım etmesi, başka bir insanın arasında adaletle hükmetmesi, nasihatte bulunması, güzel söz söylemesi, namaza giderken attığı her adım ayrı ayrı birer sadakadır. Yine insanların hayrına olarak onların geçeceği yolda bir sıkıntılı durumu ortadan kaldırmak, eziyet verecek bir şeyi ortadan kaldırmak da başka bir sadaka şeklidir. Kısacası sadaka, insanın çevresine hayırlı olmak için yaptığı her türlü salih ameldir. Bu manada Allah'a giden yollar çeşit çeşittir. Allah'ın sevap kapıları çeşit çeşittir. Yeter ki insan hangisi kendisine açılmışsa onun farkında olsun, şuurunda olsun. Sevap kazanma, sadaka verme yahut Allah'ın rızasına giden bir salih amele ulaşma, herkesin gönül dünyasına, ufkuna, firasetine, o anın nezaketine, şartlarına uygun olarak her zaman için açıktır, müsaittir. Hangi amelin insanı Allah'ın rızasına kazandıracağı belli değildir. Mesela bir insan koskoca bir cami yaptırır, içinde uzun süre, yüzyıllarca insanlar namaz kılsın diye Allah bu amelinde bir fahr, övünme imkanı, kibir duygusu, ucub, benlik bulunduğu için belki bu amelini kabul etmez de geceleyin kimsenin görmediği bir zamanda ufacık bir kediye çıkardığı bir tas sütü, suyu o insanın bağışlanması için yeterli görebilir. Bu yüzden insan hangi amelin Allah'ın rızasına daha uygun, daha ihlas barındıran bir ibadet olduğunu bilemez. Gücü yettiği kadar herkes kendi bulunduğu durumda, şartlarda, önüne çıkan imkanlarda hayırlı gördüğü her işe elinden geldiği kadar koşturmaya çalışmalıdır. Bizim ehem mühim ölçülerimiz, yani çok önemli, önemli ölçülerimiz Allah'ın nezdinde ehem mühim sıralamasında belki bambaşka olabilir. Yani biz devlet kurmak için, ümmeti kurtarmak için konuşuruz, konuşuruz, konuşuruz da ufacık birisine bir tatlı söz söylemenin belki Allah nezdindeki değeri, bir müminin gönlünü yapmanın, bir insanın kendi evladına, kendi eşine güzel davranmasının sevabı, Allah katındaki değeri belki bizim o saatlerce konuştuğumuz ümmetin derdinden daha ağır tutabilir. O yüzden mümin kendi çevresinde güzellik yayan, her fırsatı Allah rızası için değerlendirmeye çalışan, o gayrette, o niyette olan bir insandır. Rabbimiz bize de bu firaseti, bu gayreti, bu farkındalık ve şuuru nasip eylesin. Bizi rızasına eriştirecek amellerle tezyin eylesin, süslesin. Bizi rızasına kavuştursun ve mümin olarak yaşattığı gibi mümin ve Müslüman olarak da huzuruna kabul buyursun. Muhterem dinleyicilerim, son kısımda sizlerle bizim sohbetlerimizin daimi misafirlerinden İbrahim bin Ethem Hazretleri ile ilgili bir kıssayı paylaşalım ve sohbetimizi nihayetlendirelim. İbrahim bin Ethem bir gün sahrada giderken karşısına bir asker çıkar. Asker der ki, mamur ve meskun yerler, yani yerleşim yerleri nereler? İnsanlar nerede? Şehir nerede? İbrahim bin Ethem biraz ötedeki bir mezarlığı gösterir. O asker İbrahim Ethem'i tanımadığından kendisiyle dalga geçildiğini düşünür ve kaşına gözüne neresine denk gelirse orada evirip çevirip dövmeye başlar. İnsanların bir kısmı hemen yetişir ve o gence müdahale ederler. Dur bakalım derler. Bu dövdüğün kişi kimdir bilir misin? Hayır bilmiyorum der. O Horasan zahidi, Horasan'daki dervişlerin piri, efendisi İbrahim bin Ethem'dir. Asker pişman olur, özür diler. İbrahim Ethem de o askere şöyle der. Sen bana vurunca ben Allah Teala'dan senin için cenneti niyaz ettim. Asker bu sefer daha çok şaşırır ve niçin diye sorar. İbrahim Ethem, Allah senin vasıtanla bana bu dövülmeyi nasip edince ben bu dövülme neticesinde sevap ve ecir kazandım. Buna sabrettiğim için, bu eziyete sabrettiğim için. Fakat sen kenarını köşesini dinlemeden, ucunu bucağını anlamadan beni dövdüğün için bir nevi zulmettin ve bu sebeple Allah sana da öbür dünyada bir günah ve bir ceza ayırdı. Benim cennete giderken bu sabır sebebiyle, senin de yapmış olduğun bu zulüm sebebiyle cehenneme çarptırmana gönlüm razı olmadı. Ya Rabbi sen bu kulunu affet diyerek dua ettim der. Yunus Emre'nin deyişiyle, derviş dövene elsiz, sövene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Şüphesiz dinimiz insanların başka bir insanla zulmetmesine rıza göstermemiştir. Bu manada bir insan başka bir insana sebepsiz yere zulmen bir kötülük yapmışsa, dinimiz mahkeme huzurunda o mazlumun zalimden kısasla hakkını almasını bir hukuk prensibi olarak karara bağlamıştır. Yani kendisinin gözüne vurulduysa o mazlum da aynı şekilde mahkeme önünde o zalimi onun gözüne aynı oranda aynı şekilde vurma hakkına sahiptir. Bu bir haktır. Kişi isterse bu hakkını alır yahut bu dayak yemesi onun için maddi bir bedele, yani diyete dönüştürülebilir. Mahkeme der ki, sana bu zulmetti, vurdu, kırdı, kesti, biçti neyse, sen de aynısını yapabilirsin. Yahut o insanın bu yaptığı eziyete karşılık bir bedel, bir diyet isteyebilirsin. Eğer o kimse muhtaç birisi ise, o haksızlığa karşı bir bedel alarak en azından ondan sonraki hayatında nispeten rahat edebilir. Üçüncü bir hak daha vardır ki, mazlum gücü yettiği halde zalimi cezalandırmaya, ondan fidye diyet almaya imkanı varken bunların hiçbirisine başvurmaz ve o zalimi affeder. Ya Rabbi, bu nefsine uydu, şeytana uydu, bir kötülük yaptı, ben bunu affediyorum, sen de beni affet diyerek Allah'a bağışlanma vesilesi kılarak niyaz eder. İşte ahlakın üstünlüğü buradadır. İbrahim bin Ethem ise burada kendisi sabrettiği, karşı tarafı affettiği halde bir öteye gidip o zalimin de affedilmesi için niyaz etmektedir. Bu da kötülüğe karşı iyilik yapmaktır ki ahlakın zirvesidir. Bu manada insanın Hristiyanlıkta bulunduğu gibi birisi senin sağ yanağına vurdu, sol yanağını da çevir, oraya da vursun, sen hiçbir şey yapma şeklinde tamamen zalimi güçlendiren, mazlumu daha çok ezen ve başka bir alternatif bırakmayan affetme, hoş görme anlayışı İslamiyet'te uygun değildir. İslamiyet duruma, şartlara göre adaletin tesisini, kısası, gerektiğinde diyeti ve affetmeyi hepsini bir arada değerlendirmiş, o kişilerin üç hakkı da alabileceğine, söz sahibi olduğuna, dilediğine seçebileceğine hükmetmiştir. O halde insan içinde bulunduğu şartlarda hangi durumda hangi seçeneğin insanlık için daha faydalı, insanlığın daha hayırlı olduğunu düşünürse bunu seçebilir, bunu uygulayabilir. Bu noktada tamamen dinimiz ona büyük bir serbestlik ihsan etmiştir. Bu kıssada bir husus da İbrahim Ethem'in mamur yerler olarak mezarlığı işaret etmesidir ki gerçekten yeryüzünün altı çoğunlukla yeryüzünün üstünden daha canlıdır. Hakikatlerin görülmesi, anlaşılması, hissedilmesi noktasında toprağın altındakiler, kabir hayatı yaşayanlar, cenneti, cehennemi görmek açısından, canlılık, ölülük açısından, üste yaşayan, toprağın üstünde yaşayanlardan daha çok canlıdırlar, daha çok gerçeğin farkındadırlar. Bu manada İbrahim Ethem o askere mezarlığı göstermek suretiyle aslında bir hakikat öğretmişti, bir şeye işaret etmişti. Fakat o zat bu inceliği fark etmeyince her anlayışsız insanda olduğu gibi işi kaba kuvvete döktü. Anlamak, hakikati derinliğine vakıf olmak için soru sormak, açıklama istemek yerine işi kaba kuvvetle çözmeye çalıştı. Bu da maalesef ehli hikmetin, ehli irfanın karşısına çokça çıkan bir imtihandır. O yüzden her sır, her hikmet herkese fahiş edilmez. Herkes o sırrı anlayamaz, idrak edemez. Bu yüzden de işi ehline vermişlerdir. Sırrı sır tutacak kimselere vermişlerdir. Ehli irfan her hakkı, her sırrı her yerde söylemez. Fakat zaman zaman insanların gözlerini açmak için, onlara ibret, hikmet kıvılcımları saçmak için bu türlü değişik örnekler ister istemez ortaya koymuşlardır. Mühim olan herkesin sözünü dinlerken hemen art niyet aramak değil, işin mahiyetini anlamaya çalışmak, durumun netleşmesine, elden geldiği kadar doğru anlaşılmasına çalışmaya gayret etmek gerekir. Bu da insanın kemaliyle orantılıdır. Ehli kemal, söylenen her sözde bir hakikat payı arar. Fakat nadan insanlar, anlayışsız, ahmak insanlar işin zahirine kendi zanlarınca anladıkları kadarına bakarlar ve hemen ulu orta bir fikir yürüterek yanlış bir kararla fincancı katırlarını ürkütüp daha sonra telafisi zor bir takım zararlara düşerler. Rabbimiz bize de irfan nasip etsin, hikmet nasip etsin, firaset nasip etsin, hadisenin, eşyanın, insanların gerçek yönlerini, derinliklerini görme fırsatı nasip etsin. Bizi sevdiği, seçtiği ve rızasına layık kıldığı kullarından eylesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızı buradan noktalıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.